Ayrım 90.
Doğrusu iyi yürekli, duygulu bir çocuktu. Küçüklüğünü bilirim. Babası arka avluya atmıştı onu. Yalın ayak, tek düğmesi kalmış pantolonuyla koşar dururdu. Temiz ruhlu ihtiyarın sesi titredi. Fetyukovic bir şeyler sezinleyerek ürperdi, dikkat kesilmiş dinliyordu. Evet, o zamanlar ben de genç sayılırdım. 40 yaşındaydım, yeni gelmiştim buraya. Acıyordum zavallı çocuğa. Bir gün şöyle sordum kendi kendime. Niçin bir kilo şey almayayım ona? Şey canım, dilimin ucunda. Çocuklar çok sever onu. Neydi adı? Gene kolunu sallamaya başlamıştı. Ağaçta yetişiyor hani, toplayıp herkese verirler. Elma mı? Yok, hayır, hayır. Elma taneyle satılır bir kere, kiloyla değil. Benim dediğim küçük küçük olur, dişlerin arasında çat diye kırılır da öyle yenir. Fındık mı? Ben de fındık diyordum zaten. Bir kilo fındık alıp götürdüm ona. O güne dek hiç kimse bir kilo fındık getirmemiş çocukcağıza. Parmağımı havaya kaldırıp şöyle söyledim ona. Küçük, Gott der Vater, dipnot, baba tanrı, Almanca. Gülümseyerek Gott der Vater dedi. Sonra ben Gott der Sohn dedim ve o gülümsemeyi sürdürerek Gott der Sohn deyip gene güldü. Dipnot, baba tanrı, oğul tanrı, Almanca. Sonra ben Gott der Heilige Geist deyince gülümsemesini hiç kesmeden bu sözleri yinelemeye çalıştı. Dipnot, oğul tanrı, kutsal ruh, tanrı, Almanca. Ayrıldım yanından. 2 gün sonra evin önünden geçiyordum. Amca Gott der Vater, Gott der Sohn diye seslendi. Yalnız Gott der Heilige Geist'i anımsayamadı, ben anımsattım. Gene pek acımıştım yavrucağıza. Sonra alıp götürdüler onu, bir daha da görmedim. Aradan 23 yıl geçti. Yaşlanmıştım artık, saçlarıma ak düşmüştü. Bir sabah çalışma odamda oturuyordum. Birden hiç tanımadığım tığ gibi bir delikanlı girdi içeri. Parmağını havaya kaldırdı, gülümseyerek Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist dedi. Şimdi geldim kente, fındık için teşekkür edeyim diye önce size uğradım. Çünkü o zaman hiç kimse fındık almazdı bana ama siz aldınız. Mutlu gençliğimi avluda yalın ayak dolaşan zavallı çocuğu anımsadım o anda, içim bir tuhaf oldu. İyi bir gençsin dedim. Çünkü çocukluğunda sana aldığım bir kilo fındığı unutmamışsın. Kucaklayıp kutsadım onu. Kendimi tutamamış ağlamaya başlamıştım. Gülüyordum ama o da ağlıyordu. Ruslar ağlaması gereken yerde çoğunlukla gülerler çünkü. Ama o da ağlıyordu, gördüm ağladığını. Ya şimdi? Mitya oturduğu yerden, şimdi de ağlayacağım ihtiyar, şimdi de ağlayacağım Tanrı'nın kulu diye bağırdı. Bu küçük öykü dinleyicileri duygulandırmıştı. Ama Mitya'nın yararına en büyük etkiyi şimdi anlatacağım Katerina Ivanovna'nın tanıklığı uyandırdı. Aslında savunma avukatının çağırdığı tanıkların dinlenmesine geçildiğinde talih birden gülmeye başlamıştı Mitya'ya. Savunma avukatının bile beklemediği bir şeydi bu. Katerina Ivanovna'dan önce çağrılan Alyosha da iddia makamının en önemli dayanak noktalarından birini çürüten bir şeyi anımsadı. 4. Talih Mitya'ya gülüyor. Birdenbire Alyosha bile farkına varmadan olmuştu bu. Yemin ettirilmemişti ona. Anımsıyorum, sorgusu sırasında her iki taraf da son derece yumuşak, içten davranıyordu ona. Bunda Alyosha'nın kendisini iyi tanıtmış olmasının etkisi büyüktü. Alçak gönüllü, ciddi bir tavırla konuşuyordu. Mutsuz ağabeyini çok sevdiği belliydi. Bir soruyu yanıtlarken ağabeyini çabuk sinirlenen, kendini bir takım tutkulara kaptırmış ama aynı zamanda iyi yürekli, onurlu, duygulu, hatta sırasında kendini feda etmekten kaçınmayan bir insan olarak niteledi. Bununla birlikte Mitya'nın Grushenka'ya olan tutkusu, babasıyla arasındaki rekabeti yüzünden son günlerde çekilmez olduğunu da itiraf etti. 3000 rublenin ağabeyinin kafasında bir çeşit sabit fikir gibi yer ettiğini, babasının ona bu kadar daha para vermesi gerektiği inancında olduğunu, paraya değer vermeyen bir insan olduğu halde bu 3000 rubleden söz ederken pek öfkelendiğini kabul ettiyse de, ağabeyinin babasını para için öldürmüş olabileceği olasılığını nefretle reddetti. Savcının deyimiyle iki bayanın, yani Grushenka ile Katya'nın rekabeti üzerine kaçamak yanıtlar verdi. Hatta bir iki soruyu yanıtlamak istemedi. Savcı, ağabeyiniz babanızı öldürmek niyetinde olduğundan hiç söz etti mi size diye sordu. İstemezseniz yanıt vermeyebilirsiniz bu soruya. Açık açık söylemedi. Peki nasıl söyledi, ima mı etti? Bir keresinde babama duyduğu nefretten bir an gelip kendini kaybederek onu öldürebileceğinden söz etmişti. İnanmış mıydınız buna? Korkarım ki evet. Alyosha salonun her yerinden duyulacak kadar yüksek, kararlı bir sesle ekledi. Ama son anda yüce bir duygunun onu kurtaracağına inanıyordum. Öyle de oldu. O öldürmedi babamı. Savcı, hücum borusunu duyan bir savaş atı gibi ürperdi. İnancınızın bu olduğuna, ağabeyinize olan sevginizden böyle konuşmadığınıza inandığımdan emin olabilirsiniz. Ailenizin uğradığı felaket üzerine neler düşündüğünüzü, ön kovuşturmada verdiğiniz ifadeden de biliyoruz. Doğrusu bu ifadenizin öteki tanıklarınkiyle taban tabana zıt olduğunu saklamayacağım. Bu yüzden şu sorumu yanıtlamanızı istiyorum. Siz ağabeyinizin suçsuz olduğuna, daha ön soruşturmada söylediğiniz gibi cinayeti uşağın işlediğine inandıran nedenleri açıklayabilir misiniz? Alyosha sakin bir tavırla, ön soruşturmada yalnızca soruları yanıtladım ben dedi. Smerdyakov'u suçlamadım. Cinayeti onun işlediğini söylemediniz mi? Dimitri öyle diyordu. Tutuklanması sırasında olanları, cinayeti Smerdyakov'un işlediğini söylediğini anlatmışlardı bana. Ağabeyimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Katil o değilse, Smerdyakov'tur değil mi? Niçin ille de Smerdyakov oluyor? Ağabeyinizin suçsuz olduğuna niçin böylesine kesinlikle inanıyorsunuz? İnanmamak elimde değildir. Bana yalan söylemeyeceğini biliyorum. Yalan söylemediğini gözlerinden anladım. Yalnız gözlerinden mi? İnanmanızı sağlayan başka bir delil yok mu? Yok. Smerdyakov'un suçlu olduğuna da ağabeyinizin sözleriyle gözlerindeki anlatım inandırdı sizi değil mi? Evet. Savcı başka bir şey sormadı ona. Alyosha'nın ifadesinde umduklarını bulamamıştı dinleyiciler. Duruşma gününe dek kentte Smerdyakov'la ilgili bir takım söylentiler dolaşıyordu ortada. Alyosha'nın ağabeyini temize çıkaran, uşağın suçlu olduğunu gösteren kesin deliller topladığı söyleniyordu. Oysa birkaç düşünceden, inançtan başka delil falan yokmuş. Sanığın kardeşi olarak da başka türlü düşünemezdi zaten. Sıra Fetyukovic'e geldi. Sanığın ona, yani Alyosha'ya, babasından nefret ettiğini, onu öldürebileceğini ne zaman, cinayetten önceki görüşmelerinde mi, yoksa başka bir gün mü söylediği sorusunu yanıtlarken bir şey anımsamış gibi birden ürperdi Alyosha. Bütünüyle unuttuğum bir şeyi anımsadım. O zaman anlayamamıştım ama şimdi. Alyosha kendi de o anda anlamış gibi heyecanlı heyecanlı Mitya ile manastır yolunda ağacın altındaki son görüşmesinde ağabeyinin göğsünü yumruklayarak gururunu kazanmak için bir olanağının olduğunu, bu olanağın burada göğsünde durduğunu söylediğini anlatmaya başladı. Göğsüne vururken kalbini bana bile açamadığı, onu bekleyen korkunç yüz karasından kurtulacak gücü kalbinde bulabileceğini ima ettiğini sanmıştım, diye sürdürdü konuşmasını Alyosha. Doğrusunu söyleyeyim, babamdan söz ettiğini, gidip ona karşı kötü bir davranışta bulunmaktan korktuğunu sanmıştım o zaman. Ama gerçekten de koynunda bir şeyi göstermek istiyor gibiydi. Çünkü kalbinin üzerine değil de yukarıya, tam boğazının altına vuruyordu. Niçin oraya vuruyor acaba diye düşünmüştüm bir an. Çok iyi anımsıyorum bunu. O zaman saçma gelmişti bana bu soru. Belki de boynundaki beze dikili 1500 rubleyi ima ediyordu. Mitya oturduğu yerden "Evet" diye bağırdı. "Evet Alyosha, yumruğumla paraya vuruyordum." Fetyukovic ona koştu, susması için yalvardı. Sonra hemen Alyosha'ya döndü. Alyosha heyecanlanmıştı, düşüncesini anlatmayı sürdürüyordu. Sözünü ettiği yüz karası, borcunun yarısı olarak Katerina Ivanovna'ya geri verebileceği 1500 rubleyi başka bir şeye razı olursa Grushenka'yı kaçırmak için harcamaya karar vermesiydi. Alyosha birden heyecanlanarak yükseltti sesini. "Evet, evet, yüz karasının yarısından söz ettiydi, yüz karasının yarısından." Birkaç kez "yarısından" diye yineledi. Hemen çıkarıp geri verebilirdi parayı. Ama öylesine zayıftı ki o anda yapamazdı bunu. Bunu yapamayacağını, yapmaya gücünün yetmeyeceğini biliyordu. Fetyukovic heyecanlanmıştı. "Göğsünün orasına vurduğunu açık ve kesin olarak anımsıyor musunuz?" "Elbette, açık ve kesin olarak anımsıyorum." "Niçin o kadar yukarı vuruyor?" diye geçirmiştim içimden. "Kalbi ta nerede?" "Çok iyi anımsıyorum. Bu düşüncem saçma gelmişti bana. Saçma geldiğini de anımsıyorum. Şimdi aklıma geldi. Nasıl oldu da şimdiye dek hatırlayamadım bilmem." Evet, sözünü ettiği olanak boynunda beze dikili duran paraydı. Onu geri vermeyeceğini söylemek istiyordu. Mokroye'de tutuklandığı zaman bağıra bağıra, ömründe işlediği en büyük rezaletin, Katerina Ivanovna'ya borcunun yarısını, evet yarısını verip onun karşısında bir hırsız olmaktan kurtulmak olanağı varken bunu yapmadığı, paradan ayrılmaktansa bir hırsız olmayı yeğlediği olduğunu söylemiş. "Biliyorum bunu, anlattılar bana. Ah, ne çok acı veriyordu ona bu borç." Savcı da karıştı işe kuşkusuz. Alyosha'dan her şeyi yeni baştan anlatmasını istedi. Sanığın göğsüne gerçekten de bir şeyi gösterir gibi vurup vurmadığını birkaç kez sordu. Belki de doğrudan doğruya göğsünü yumrukluyordu. Alyosha yüksek sesle "Hayır" dedi. Yumruklamıyor, parmağıyla şurayı, ta yukarıyı gösteriyordu. "Nasıl oldu da şimdiye dek anımsayamadım?" Mahkeme başkanı Mitya'ya dönüp bir söyleyeceği olup olmadığını sordu. Mitya, kardeşinin sözlerinin doğru olduğunu, o anda gerçekten de boynundaki beze dikili 1500 rubleyi gösterdiğini, bunun elbette bir rezalet, vazgeçemediği, hayatının yüz karası bir rezalet olduğunu söyledi. "Geri verebilirdim bu parayı ama vermedim. Katya'nın gözünde bir hırsız olmayı eğledim de gene vermedim. En büyük rezalet de vermeyeceğimi önceden bilmemdi. Alyosha haklı. Teşekkür ederim Alyosha." Alyosha'nın sorgusu bu kadarla bitti. Sanığın Mokroye'deki ilk sorgusunda 1500 rublenin onun olduğunu söylerken yalan söylemediğini, muskanın gerçekten var olduğunu gösteren küçük, küçük de olsa bir delinin ortaya çıkması pek önemli, dikkate değerdi. Alyosha sevinç içindeydi. Yüzü kıpkırmızı, gösterilen yere gitti oturdu. Durmadan şöyle geçiriyordu içinden: "Nasıl unuttum bunu, nasıl? Birdenbire anımsadım." Katerina Ivanovna çıktı tanık kürsüsüne. Kapıda görünür görünmez salonda tuhaf bir hava esmişti. Kadınlar saplı gözlüklerini, küçük dürbünlerini gözlerine götürmüş, erkekler oturdukları yerde şöyle bir kıpırdanmıştı. Daha iyi görebilmek için ayağa kalkanlar bile olmuştu. Sonraları herkes o içeri girince Mitya'nın yüzünün birden çarşaf gibi bembeyaz olduğunu söylüyordu. Üzerinde siyah bir giysi, alçak gönüllü, çekingen bir tavırla yerini aldı. Heyecanlı olduğu yüzünden hiç belli olmuyordu. Ama üzgün bakışında bir kararlılık parıltısı vardı. Şunu da belirteyim ki, sonraları herkes onun o anda son derece güzel olduğunu söylüyordu. Sakin bir tavırla tane tane, salonun her yerinden duyulabilecek kadar yüksek sesle konuşmaya başladı. Son derece soğukkanlıydı, hiç değilse öyle gözüküyordu. Başkan sorularına başladı. İhtiyatlı, kibar, baltayı taşa vurmaktan korkuyormuş gibi çekingen, genç kızın büyük kederine saygılı bir tavırla konuşuyordu. Ama Katerina Ivanovna kendisine sorulan sorulardan birine kesin bir dille sanığın eski nişanlısı olduğu yanıtını verdi. Durgun bir sesle "O beni bıraktığı güne değin" diye ekledi. Akrabası kadına yollaması için Mitya'ya verdiği para üzerine sorulan sorulara ise kesin yanıt verdi. "Hemen yollasın diye vermemiştim ona bu parayı. O günlerde paraya çok ihtiyacı olduğunu sezinlemiştim. Bu 3.000 rubleyi ona isterse bir ay içinde yollasın diye verdim. Borcu yüzünden boşuna üzdü kendini öyle." Ona sorulan soruları, verdiği yanıtları olduğu gibi vermeyip yalnızca özetleyeceğim. "Babasından parasını alınca bu 3.000 rubleyi hemen yollayacağı kanısındaydım" diye sürdürdü anlatmasını. "Dürüst, her bakımdan dürüst, özellikle para işlerinde olduğunu biliyordum. Babasından 3.000 ruble alacağından kuşkusu yoktu. Birkaç kez bana da söz etmişti bundan. Babasıyla arasının iyi olmadığını biliyordum. Babasının onu aldattığından, hakkını yediğinden kuşkum yoktu. Bu düşüncem hala da değişmemiştir. Babasını öldüreceğinden söz ettiğini hiç duymadım. Benim yanımda hiçbir zaman söylemedi böyle bir şey. Bana gelseydi bu uğursuz 3.000 ruble yüzünden kapıldığı endişelerinden kurtarırdım onu. Ama geldiği yoktu artık evime. Bense öyle bir duruma düşmüştüm ki çağırmama olanak yoktu onu." Katerina Ivanovna sesini yükseltti birden. "Hem bu borcu yüzünden sıkıştırmaya hakkım da yoktu onu. Bir keresinde ben de ondan borç almıştım. Hem 3.000 rubleden çoktu benimki. Parayı alırken borcumu bir gün ödeyebileceğimi de hiç sanmıyordum." Sesinde bir meydan okuma vardı. Soru sırası tam burada Fetyukovic'e geçti. Birden iyi bir şeyler sezinleyerek ihtiyatla yaklaştı. "İlk tanıştığınız kentte oldu bu, değil mi?" Burada parantez içinde şunu söyleyeyim ki, Petersburg'dan onu getirten biraz da Katerina Ivanovna olduğu halde, Fetyukovic, Mitya'nın o kentte genç kıza verdiği 5.000 rubleden ayaklarına kapanması olayından habersizdi. Katerina Ivanovna anlatmamıştı ona bunu, saklamıştı. Şaşılacak bir durumdu bu. Genç kız bunu duruşmada anlatıp anlatmayacağını da bilmiyor, bir esinleme bekliyor olabilirdi. "Hayır, o dakikayı hiçbir zaman unutamam." Anlatmaya başladı, her şeyi, Mitya'nın Alyosha'ya anlattığı olayı baştan sona, ayaklara kapanmayı da, nedenlerini de, babasını da, Mitya'nın evine gidişini de sırayla anlattı. Ama Mitya'nın ablasına "Katerina Ivanovna'yı bana yolla, parayı vereyim" dediğinden üstü kapalı bile söz etmedi. Soylu bir davranışla sakladı bunu. Bir şeyler umarak o zaman genç subayın evine kendiliğinden koştuğunu, para istediğini açıklamaktan sıkılmadı. İnsanı sarsan bir anlatıştı bu. Dinlerken tüylerim diken diken olmuştu. Dinleyiciler soluklarını kesmiş, bir sözcük kaçırmamaya çalışıyorlardı. Kulaklarıma inanamıyordum. Katerina Ivanovna gibi mağrur, kendini beğenmiş bir kızın böylesine içten konuşması, kendini feda etmesi olacak şey değildi. Hem niçin, kimin yüzünden yapıyordu bunu? Ona ihanet eden, onu yüzüstü bırakıp bir paralık eden erkeğin kurtuluşuna az da olsa yardım etmek için. Gerçekten de elindeki son parayı, 5.000 rubleyi masum genç kıza verip, onu yolcu ederken de önünde saygıyla eğilen genç subayın öyküsü herkesi pek etkilemişti ama benim içim sızlıyordu. Sonra bir takım dedikoduların çıkacağını düşünüyordum, yanılmamışım da. Sonraları kentte herkes öykünün bütünüyle, özellikle subayın genç kızı yalnızca saygılı bir selamla yolcu ettiğinin uydurma olduğunu söylüyordu. Burada bir şey atlandı diyorlardı. En saygıdeğer kadınlarımız bile şöyle söylüyorlardı. "Tutalım ki bir şey atlamadı, söylediklerinin hepsi doğru. Ama genç bir kızın babasını kurtarmak için bile olsa, bu davranışının ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyoruz." Her şeyi ince eleyip sık dokuyan Katerina Ivanovna, bunun böyle olacağını önceden sezinleyememiş miydi acaba? kesinlikle sezinlemiş, bile bile anlatmaya karar vermişti. Öykünün doğruluğu üzerinde bu çirkin kuşkular sonraları çıktı ortaya elbette. Duruşmada herkes sarsılmıştı. Mahkeme üyelerine gelince, Katerina Ivanovna'yı saygılı, hatta utangaç denebilecek bir sessizlik içinde dinliyorlardı. Savcı bu konuda hiçbir şey sormadı ona. Fetyukovic önünde saygıyla eğildi. Keyfi pek yerindeydi. Çok şey kazanılmıştı. Varı yoğu 5000 rubleyi saygılı bir duygululukla verebilen bir insanın 3000 ruble için babasını öldürmesi olacak şey değildi. Fetyukovic hiç değilse cinayetin para için işlendiği iddiasını çürütebilecekti şimdi. Dava bambaşka bir yönden aydınlanmıştı. Mitya'nın lehinde bir hava esti salonda. Katerina Ivanovna anlatırken Mitya'nın bir şey söylemek için birkaç kez ayağa fırladığını, sonra gene sandalyesine çöküp elleriyle yüzünü kapadığını söylüyorlardı. Ama Katerina Ivanovna sözlerini bitirince Mitya ellerini ona doğru uzatıp ağlamaklı bir sesle ''Katya'' diye bağırdı, ''Niçin mahvettin beni?'' Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama hemen tuttu kendini, gene bağırarak ''Artık her şey bitti'' dedi. Sonra dişlerini kenetledi, ellerini göğsüne bastırdı, oturduğu yerde taş kesilmiş gibi hareketsiz kaldı. Katerina Ivanovna salonda kaldı. Kendisine gösterilen sandalyeye oturdu. Yüzü bembeyazdı, hep önüne bakıyordu. Yakınında oturanlar uzun süre sıtma nöbetine tutulmuş gibi titrediğini söylüyorlardı. Sonra Grushenka çıktı tanık kürsüsüne. Şimdi birdenbire patlak vermesiyle Mitya'nın belki de gerçekten mahfına yol açan felakete geliyorum. Çünkü bu olay olmasaydı sanığa hiç değilse hafif bir ceza verilirdi sanıyorum. Herkes, bütün hukukçular da bu görüşteydiler. Ama daha önce Grushenka'nın tanıklığı üzerine birkaç sözcük söyleyeceğim.